Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde Eskentlaşma'dan Yunus kitabının yorumunu yapacağım. Yunus, kutsal kitabın belki de en çok eleştirilen kitabıdır. Ne yazık ki birçok Mesih imanlısı eleştirenlerin eline koz verdiklerini ve şüphecilerin eğlencesi haline geldiklerinin farkına varmadan bu önemli kitabın kutsal kitap kanonundaki yeri konusunda düşüncesizce konuşur. Birçok Hristiyanın abartılı bir hikaye duyduklarında, evet tam bir Yunus dediklerini duyarsınız. Gerçekten söylemek istedikleri, duydukları şeyin inanılması zor, belki de imkansız bir şey olduğudur. Savaşta düşmanın taktiği, karşı tarafın zayıf noktalarını bulup saldırılarını bu hedefte yoğunlaştırmaktır. Bu ölçütten değerlendirme yaparak birçok eleştirmen, Yunus kitabının, kutsal kitabın yaralanabilir bir noktası olduğu sonucuna varmıştır. Bu kitap, düşmanın en ağır silahlarıyla saldırdığı kitaptır. Bunun sonucu olarak günümüzde sıradan bir Hristiyan, bu kitabın kutsal yazılar zincirindeki en zayıf halka olduğunu düşünür. Eğer bu halka koparsa zincir de kopar. Yunus kitabı kutsal kitabın aşil kirişi midir? Eleştiren kişilerin saçma sapan açıklamalarını kabul edersek öyledir. Septuagint'in tercümanları bu kitabın mantıklılığını sorgulayan ilk kişilerdi. Günümüze kadar gelen bu eleştiri çığının başlamasına örnek oldular. Modernizmin antik yöntemi kitabı mecazi olarak görmek ve onu Gülliver'in yolculukları ile aynı sınıfa koymakta. Günümüzde liberalizm de aynı taktikleri kullanmaktadır. Şimdi liberalizm dediğimizde Tanrı sözünü kullanan ama Tanrı sözüne gerektiği gibi önem vermeyen ve inanmayan kimseler kastedilmektedir. Bunun hiç gerçekleşmediğini söyleyerek onu bir mecaz haline getirirler. Kutsal kitap açısından az önce belirttiğim gibi liberalizm Tanrı sözüne pek önem vermeyen, onu ciddiye almayan, yarım yamalak bir iman ilkeleri çizenler, kutsal kitapta geçen mucizelere pek inanmayanlar kastedilmektedir. Eleştirmenlerin aşırı teorilerinden bazıları öylesine zoraki ve hayalidir ki neredeyse gülünçtür. Yunus kitabının gerçekliğine inanmak, onun açıklamalarına inanmaktan çok daha kolaydır. Sizlere Yunus kitabı hakkında yapılmış olan bu tuhaf açıklamalardan bazılarını aktarmak istiyorum. 1. Bazı eleştirmenler iddialarını desteklemek için bir tek kanıt olmadan, evet altını çiziyorum, bir tek kanıt olmadan Yunus'un Sarefatlı Dul'un oğlu olduğunu söylerler. 2. Yunus'un gemideyken bir rüya gördüğü ve Yunus kitabının da bu rüyanın anlatımı olduğu teorisini ileri sürenler vardır. 3. Bazıları Yunus kitabını Herkül'le deniz canavarı hakkındaki Fenike mitiyle bağlantılarlar. Arada hiçbir benzerlik yoktur ve yine bir açıklama bulma çabası içindeler. 4. Bir başka grup da Yunus gerçek biri olduğu ve Tarşiş'e giden bir gemiye bindiği halde geminin bir fırtınada battığını iddia eder. Fırtına ve geminin batmasından sonra ön tarafında bir balık oyması olan bir başka gemi Yunus'u kurtarmıştı ve bu Yunus kitabındaki kaydı destekler. Fırtınadan sonra kurtarılan Yunus'un bir süre kendinde olmadığını anlayabilirim. O sırada balığın içinde olduğunu düşündüğünü de hayal edebilirim. Ama büyük bir olasılıkla ikinci gün kendine geldikten sonra Yunus'un bir balığın içinde değil de bir gemide olduğu sonucuna varmış olduğu düşüncesindeyim. Beşinci nokta. Daha başkaları suyun üzerinde ölü bir balığın sürüklendiğini ve Yunus'un fırtına sırasında onun içine sığındığı gibi inanılmaz iddialarda bulunurlar. Bu grup ölü bir balık ve canlı bir Yunus'u savunur. Bu kitabı bitirmeden önce dönüp diri bir balık ve ölü bir Yunus olduğunu söyleyeceğim. Öyleyse değerli dostum, günümüzde liberalizm, Yunus kitabının bir mecazdan başka bir şey olmadığını, onun Ezop'un masallarıyla aynı sınıfa konulması gereken bir masal olduğunu savunur. Bu spekülasyonları üreten kişiler, Yunus kitabının mantıksız olduğunu iddia ederler ve öyküye inanırlılık kazandırmak için bu teorileri ortaya atarlar. Yunus'un onların çok mantıklı açıklamalarına tepkisini görmek çok ilginç olurdu. Bütün bu spekülasyonları, gerçek bir temelleri, tarihsel bakış açısından hiçbir kanıtları olmadığından ve sadece eleştirmenlerin hayallerinde var olduklarından ötürü bir kenara atmak zorundayız. Bu spekülasyonları üreten kişiler Yunus kitabının mantıksız olduğunu iddia ederler ve öyküye inanırlılık kazandırmak için bu teorileri ortaya atarlar. Yunus'un onların çok mantıklı açıklamalarına tepkisini görmek herhalde çok ilginç olurdu. Bütün bu spekülasyonları, gerçek bir temelleri, tarihsel bakış açısından hiçbir kanıtları olmadığından ve sadece eleştirmenlerin hayallerinde var olduklarından ötürü bir kenara atmak zorundayız. Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu ve bir mitoloji kahramanı olmadığı kanıtlanabilir. Anlatımın doğru olduğu kanıtlanabilir. Ve kitabın mesajının, yani Yunus kitabının mesajının yaşadığımız bu çok önemli zamanda bile çok büyük bir anlamı olduğu gösterilebilir. Kitabın yazarına geldiğimizde, Yunus tarihte yaşamış biridir ve bu kitabın da yazarıdır. Yahuda kralı Yoaş oğlu Amasya'nın krallığının 11. yılında Yahuaş oğlu Yarovam Samirya'da İsrail kralı oldu ve 41 yıl krallık yaptı sözlerini okuduğumuz bir tarihsel kitabı, 2. Krallar kitabını açmak istiyorum. 2. Krallar 14-23. Bildiğim kadarıyla kimse 2. Yarovam'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığını ve kuzeydeki İsrail krallığının kralı olup olmadığını ve 41 yıl hüküm sürüp sürmediğini sorgulamış değildir. Yani herkes bunun doğru olduğunu bilir ve kabul eder. Bu tarihsel bir kayıttır çünkü. Okumaya devam ediyoruz. Yarovam, Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. İsrail'in tanrısı Rabbin, kulu Gat Heferli Amitay oğlu Yunus peygamber aracılığıyla verdiği söz uyarınca, Yarovam, Levu Hamat'tan Arava gölüne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi. 2. Krallar 14-24-25. Ayetler. Yarovam gerçekten yaşamış biriydi. İsrail gerçek bir ulustu. Hamat gerçek bir yerdi ve Yunus adındaki bu adamın da bir hayal ürünü olması pek olası değildir. Çünkü bu tarihsel bir kayıttır ve Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu sonucuna varmak mantıklı bir şeydir. Bunun başka bir Yunus olduğunu söylemek doğru değildir. Babalarının ismi Amitay olan iki Yunus olduğuna ve her ikisinin de peygamber olduğuna inanmak mantıklı bir şey değildir. Yunus adının çok görülen bir isim olmadığına dikkat edildiği zaman bu özellik kendisini belirgin eder. Bu isim kutsal kitapta sadece 2. Krallardaki bu ayette, Yunus kitabının kendisinde ve İncil'de bu kitaptan söz edilen kısımlarda geçer. Kutsal kitapta sadece bir tane Yunus vardır ve o da tarihte yaşamış biridir. Yunus'un durumunu peygamberlerden bir başkası olan Obadiye ile kıyaslamak ilginçtir. Bildiğim kadarıyla Obadiye kitabını yazan Obadiye adlı bir adamın gerçekten yaşayıp yaşamamış olduğunu kimse sorgulamamıştır. Buna karşın hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada Obadiye hakkında bir tane bile tarihsel kayıt yoktur. Liberaller Obadiye'yi kabul eder ama Yunus'u reddederler. Neden? Çünkü orada kayıtlı olan mucizeyi reddederler de ondan. eski antlaşmada Yunus'un tarihsel kaydına sahibiz. Ve İncil'de de yeryüzünde yaşamış en büyük otorite olan Rab-i Samesih'in kendisi, Rab-i Samesih'in sözlerinde Yunus'u görüyoruz. Rab ise kendisi Yunus'un tarihsel bir kişi olduğunu ve balığın içindeki deneyimini doğruladı. İncil'den Luka 11:30'da şöyle okuyoruz. Yunus nasıl Nineve halkına bir belirti olduysa insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Sonra Matta 12:39-41 ayetlerde şöyle okuyoruz. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus peygamberin belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Nineve halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Nineveliler Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Evet, Yunus kitabının tarihsel kaydını sorgulamaya başladığınız an Rab İsa Mesih'in de inanılırlığını sorguluyorsunuz. Liberal birinin İsa gelmiş geçmiş en büyük öğretmendir demesini duymak çok tuhaf bir şey. Çünkü büyük bir öğretmeni belirleyen şeylerden biri öğrettiklerinin doğru ve gerçeğe uygun oluşudur. Dostum, eğer İsa Mesih büyük bir öğretmen ise o zaman Yunus kitabının gerçek oluşunu bildirişi de doğrudur. Eleştirmenlerin itirazlarını ele almaya çalıştığım bu bölümü bir yorumcunun kutsal kitabın esini konusunda yaptığı bir konuşmasından bir aktarma yaparak belirtmek istiyorum. Musa'nın, kahinlerin ve halkın en önemli sosyal, ahlaksal ve dinsel gereksinimlerini geri bırakma hakkındaki o alimana ve yaratılmaya uğraşılmış mitleri küçümseyerek reddediyoruz. En bilimsel görüş, en modern ve mantıklı düşüncenin, en dolu tatmine ulaşma yolunun kutsal kitaptaki hikayeyi aynen almak ve en büyük insanlardan birini insanlık tarihindeki en kesin ileri hamleyle özdeşleştirmek olduğuna inanıyoruz. Gerçeğe karşı çıkan profesör ve doktorların yazmış olduğu kalın ciltler imanımızı sarsmıyor. Bu olayların kutsal kitapta yazıldığı şekilde aynen gerçekleştiğinden emin olabiliriz. Yunus kitabının özelliğine geldiğimizde, Yunus bir peygamberdi ama kitabı bir peygamberlik kitabı değildir. İçinde kayıtlı hiçbir peygamberlik yoktur. Bunun yerine Yunus'un hayatındaki en önemli olaylardan birinin kendi ağzından anlatımıdır. Hikayeyi anlatan Yunus'tur ve bize yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu anlatım iki büyük mesaj taşır. Burada İsrail ulusunun büyük sıkıntı dönemindeki resminin Tanrı'nın halkını nasıl koruyacağının, vahiy kitabında mühürlenen 144 bin kişinin resminin bir minyatürünü görüyoruz. Burada ayrıca İsa Mesih'in dirilişi konusunda harika bir öğreti görüyoruz. Bu kitap aslında dirilişin peygamberliğidir. Rab İsa Mesih'in kendisi tıpkı Yunus'un Ninevelilere bir işaret olduğu gibi kendisi de dirilişiyle kendi nesline bir işaret olacağını söylemiştim. Yunus kitabı inanılmaz bir abartı değildir, hayır. Ve bu da bu kitaba inanmanın ne kadar imkansız olduğunu epey vurgulayan, reddedici dünyayı gerçekten rahatsız eden bir şeydir. Bu kitap, yani Yunus kitabı, ölümden dirilen bir adamın ve ortasında boğazlanmış gibi duran kuzu olan bir tahtın resmidir. Bu kuzu dirilmiş bir kuzudur ve günümüzdeki Mesih'i reddeden dünya bir gün dağlara ve kayalara seslenip üzerimize düşün, taht üzerinde oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi diye bağıracaktır. Bazen bu kısa kitabın edebi değeri yersiz eleştirilerde bulunan eleştirmenlerin patırtısında kaybolmaktadır. Yunus böylesine küçük bir alana sığdırılan en güzel öyküdür diye yazan edebi eleştirmen ve yazarın sözlerini hatırlamak yerinde olacaktır. Önümüzde inanılmaz bir abartı değil, edebi bir mücevher olduğunu aklımızda tutmamız iyi olacaktır. Belirtmek istediğim bir başka önemli nokta da balığın kitabın kahramanı olmadığıdır. Kitaptaki kötü unsur da değildir. Balık çok önemli bir hale geldiği halde bu kitap bir balık hakkında bile değildir. En büyük zorluk doğru perspektifi korumaktır. Balık sadece vitrindeki bir süstür. Ya da isterseniz pasta süsü diyelim. Bir tiyatro oyununda belirli sahne donatımları ve dekorlar vardır. Hamlet'in siyah, mavi ya da beyaz bir fonun önünde oynaması önemli değildir. Ve Yunus'un hikayesinde de balık oyununun yıldızı değil, dekorlardan biridir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabını ele alırken, en önemli şeyler ve daha az önemli şeyler dedikleri arasında bir ayrım yapmalıyız. Yunus kitabındaki daha az önemli şeyler, balık, kabak, doğu rüzgarı, gemi ve hatta Nineve şehridir. En önemlileri egemen Rab ve Yunus'tur, Tanrı ve insandır ve bu kitap da bunun hakkındadır. Şimdi Yunus kitabının tarihine bakalım. Tutucu bilginler, muhafazakar bilginler Yunus kitabının yazılışını İsa'dan önce 745'ten önceye koyarlar. Olaylar yaklaşık bu sırada gerçekleşmişti. Bazıları İsa'dan önce 860'a koyarlar. Bana göre İsa'dan önce 800-750 yılları arasına koymak en doğrusudur. Tarihi etüt eden kişiler bu dönemde Nemrut tarafından kurulan Nineve'nin o sıralarda en parlak devrini yaşamakta olduğunu, Asur ulusunun zamanın büyük dünya gücü olduğunu hatırlayacaklardır. Bu ulus İsa'dan önce 606 sıralarında yok edilmişti. Yunanlı tarihçi Herodot'un zamanında Nemrut'un kentinin yerinde yeller esiyordu. Zenof'un şehirden geçtiğinde şehir terk edilmişti ama duvarların hala durduğunu ve 5-6 metre yüksekliğinde olduklarına tanıklık etmiştir. Tarihçiler şimdi 3-4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında olduğunu hesaplamaktadırlar. Göreceğimiz gibi Nineve çok büyük bir şehirdi ve kayıtta bize bundan fazlası söylenmemektedir. Yunus kitabının konusuna gelelim. Yunus kitabının kısalığı dikkatsiz bir okuru bu kitabın Yunus'u yutan balina hakkındaki tartışmadan başka hiçbir önemi olmadığı sonucuna varabilir. Burada balina için kullanılan sözcük ketostur ve büyük bir deniz canavarı anlamına gelir. Bu balık bir balina olabileceği halde ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü kutsal kitap bizlere özel bir balığın hazırlanmış olduğunu söyler. Ama Yunus kitabının çok kısa 4 bölümü vardır ve kutsal kitabın en kısa kitabı olan Obadiah'ın sadece 2 mislinden biraz daha uzundur. Çok kısa olduğu için onu görmezlikten gelmeye yatkın olabiliriz. Ancak bu kitaplardan hiçbirine küçük peygamberler dememeliyiz. Çünkü her biri küçük birer atom bombası gibidir. Tanrı'nın gücü ve programıyla doludur. Yunus kitabında önerilip geliştirilen 6 önemli konu vardır ve bunlar Yunus kitabını günümüz için çok uygun bir konuma getirir. 1. Bu eski antlaşmada İsa Mesih'in dirilişini ortaya koyan tek kitaptır. Hristiyan inancının bütün büyük doktrinleri eski antlaşmanın belirli kitaplarında ortaya konulmuştur. Örneğin çıkış kitabı kurtarılışı ortaya koyar. Bu kitapta Mesih'e gelen günahkarın günahtan kurtarılışı canlandırılır. Rut kitabında kurtarılışın romantik yanını, sevgi dolu yanını görüyoruz. Esther kitabında Tanrı'nın sağlayışının romantikliğini görüyoruz. Ben Eyüp kitabının tövbe konusunu öğrettiğine inanıyorum. Kutsal kitabı okuyup imanımızın büyük doktrinlerinin eski antlaşma kitaplarından birinde canlandırıldığını görebilirsiniz. Yunus adındaki bu kısa kitap, Rab İsa Mesih'in dirilişini canlandırır ve öğretir. Eğer bu kitap dirilişin harika doktrinini öğretmiyorsa, o zaman Hristiyan inancının bu en önemli doktrinini eski antlaşmanın hiçbir kitabında canlandırılmamaktadır. Sırf bu bile onu önemli bir kitap haline getiriyor. 2. Yunus kitabı kurtuluşun işlerle olmadığını, insanları tövbeye götüren imanla gerçekleştiğini öğretmektedir. Bu kısa kitap, Ortodoks Yahudiler tarafından kefaret günü olan Yom Kipur'da okunmaktadır. Tanrı'ya giden yol, yaptığımız iyi işler aracılığıyla değil, Tanrı'nın bizim yerimize kurban olarak ölüp kanını akıtması aracılığıyladır. Yunus kitabının en önemli cümlesi ikinci bölümdedir. Kurtuluş senden gelir ya Rab. Kurtuluşu başlatan Tanrı'dır. Kurtuluşumuzun büyük binasını O dikmiştir. Mimar O'dur değerli dostum. 3. Bu kitabın üçüncü büyük amacı Tanrı'nın lütuf amacının bozulamayacağını göstermektir. Yunus Nineve'ye gitmeyi reddetmişti ama Tanrı mesajı hala Nineve'ye verecektir. Bu durumda Yunus'un Nineve'de Tanrı'nın tanığı olması ilginçtir. Oraya gideceğini bilmiyordu ama gitti. Gitmek zorundaydı. 4. nokta. Kitaptaki 4. büyük gerçek, Tanrı'nın bizim imansızlığımızdan ötürü bizleri bir kenara koymayacağıdır. Tanrı sizi kullanmayabilir ama sizi bir kenara atmaz. Futbolda oyuncuların dışında yedek oyuncular var ve bir de sırada oturan oyuncular vardır. Yani futbolcuların yanlardaki sıralarda oturan bir sürü futbolcu vardır. Hatta sıralarda oturan futbolcular oynayanlardan daha fazladır. Bir oyuncu oyuna ancak oyuna bir katkıda bulunabileceğine inanıldığı zaman çağrılır. Eğer siz ve ben değerli dostum imansızlık gösterirsek Tanrı bizi yanlardaki sıralara oturtabilir. Ama hala üniformayı giyiyoruz ve bizi bir kenara atmaz. Yaşam oyununa yeniden girmeyi ve onun isteğini yapmayı istediğimiz her zaman bunu yapmamıza izin verecektir. 5. büyük gerçek de Tanrı'nın iyi ve lütufkar olduğudur, kayra dolu olduğudur. Kutsal kitapta Tanrı hakkında yer alan en etkileyici resmi görmek istiyorsanız Yunus 4. bölüm 2. ayeti okuyun. Eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı gösterdiğini söylemek yanlıştır. Yunus kitabında öç almaya çalışan bir tanrı görmüyoruz. Tanrının verdiği mesaj aracılığıyla tövbe eden Nineve halkı yargı giymedi. Rab onları affetti, tövbe ettikleri için. Ve Yunus buna çok öfkelendi. Rab'be şöyle dua etti. Ah ya Rab, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ya Rab, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir. Rab Yunus'a neden öfkeleniyorsun diye karşılık verdi. O kentte sağını solundan ayırt etmeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Ben onlara acımayayım mı? Evet, eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı olduğunu söyleyenler vardır. Ama görüyoruz ki böyle değildir. Yunus kitabında öç almaya çalışan bir tanrı görmüyoruz. Seven ve acıyan, kurtarmak isteyen bir tanrı görüyoruz. 6. ve son büyük öğretide Tanrı'nın diğer ulusların da Tanrısı olduğudur. Tanrı İbrahim peygamberi seçtiğinde diğer uluslara aslında insanlık ailesine giren günahtan ötürü sizi bir süre için terk etmek zorundayım. Bir adam ve bir ulus aracılığıyla sizin için kurtuluş hazırlayacağım ve kurtarıcıyı dünyaya onlar aracılığıyla getireceğim diyordu. Tanrı şimdi bütün insanlık için kurtuluşu sağlamıştır. Kutsal kitabımda değerli dostum Yunus kitabının üzerine Romalılar 3:29'u yazdım. Elçi Pavlos, yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mıdır? Diğer ulusların da tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da tanrısıdır diyor. Yunus kitabı değerli dostum, Tanrı'nın eski antlaşmada bile diğer ulusları unutmadığını gösteriyor. Fahişe Rahav gibi bir kadını ve Asurlular gibi zalim ve vahşi bir ulusu ve başkentleri Nineve'yi kurtarmaya istekliyse, Tanrı'nın günahkarları kurtarma işinde olduğunu söylemek istiyorum. Sen günahlısın dostum, ben de günahlıyım. Ama Tanrı bizleri kurtarmak istiyor. Beni kurtardı. Rabbin çağrısına evet dedim ve ben kurtuldum. Tanrı seni de kurtarmak istiyor. Tanrı'nın amacı senin yok olman değildir. Tanrı'nın hedefi ona karşı işlediğin suçtan dolayı seni cehenneme atmak değildir. Tanrı seni kurtarmak istiyor. Günahımdan tövbe edip kendisine dönmeni bekliyor.